Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 20 Ağustos 2023 tarihinde enerji tarihi konuşmak üzerine karşımızda Özgür Saran var. Özgür Hocam merhaba.
Merhaba Barış Hocam.
Öncelikle kabul ettiğin için teşekkür ediyorum. Bugün 1933 yılı 29 Ekim'den Cumhuriyet'in 10. yılına dair Hakimiyet-i Milliye'nin bir makalesini konuşacağız beraber. Sen çok iyi çalışmışsın tabii.
Evet.
Ondan önce şöyle başlayalım. Yani sen, enerji zaten sıkıcı bir konu. Enerji tarihi daha da sıkıcı bir konudur. Umarım bizi dinleyen kimse de hani podcast'in sonunda intihar etmeyi düşünmez ama sen nasıl bu enerji tarihine bir ilgi duydun? Nasıl başladı?
Teşekkürler Barış Hocam, öncelikle davetiniz için. Ben yaklaşık 12 sene boyunca Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çalıştım. Bu uzman yardımcılığından yöneticiliğe kadar olan süreçleri içeriyor. Ve çalışırken de bazı konulara odaklanmamız gerekiyordu. Odaklanırken de aslında geçmişte bizim bugün çalıştığımız konularda nasıl çalışmalar yapılmış, biraz onları araştırmaya başladım. Araştırdıkça da farklı belgeler, tarihi dokümanlar karşıma çıkınca aslında bu işi sevmeye başladım, fark ettim ve zaman zaman kütüphanelere giderek, sahaflara dolaşarak artık bunu belge toplama seviyesine getirdim ve bir arşiv oluşturmaya başladım. Kendi kütüphanemde birçok aldığım, bulduğum, satın aldığım belge de mevcut. Kıyıda köşede kalmış belgeler ve bu belgeleri de zaman zaman kendi hesaplarımdan paylaşarak da insanlara aktarmayı sevmeye başladım ve benim için aslında bir nevi hobi haline gelmiş oldu. Enerji okumayı aslında kısaca seviyorum. Bu eğer tarihi bir dokümansa daha çok sevmeyi seviyorum. İnsanlara da ve bu işe gönül vermiş sektörde çalışan kişilere de aslında tavsiye ediyorum.
Şimdi konu belki biraz sıkıcı olduğundan az heyecan katmak adına söyleyeyim. Birincisi, sohbet hocamız şu anda İstanbul yolunda. 2 hafta İstanbul'da olacak. Ama bizim seninle ilk yapacağımız podcast'in konuğu Şadi Büyükkeçeci'ydi. Buradan evet. Şadi Bey'e de sesleniyoruz. Bu podcast'e katıl, yoksa buradan ifşa ederiz seni. Ki bence o belge de çok güzeldi. Belki dönemin tanı olarak anlatması çok güzel olurdu. Şimdi 3 tane sorumuz var. Her seferin 3 soruyla gidelim. Bu belge 10. yıl belgesi. Sence bu belge neden önemli?
Tam 29 Ekim 1933'te yayınlanmış. Tam Cumhuriyet'in 10. yılında. Gerçekten ilk 10 senelik dönemde özellikle nafya deniyor, bayındırlık alanında yapılan işleri de çok güzel anlatmış. Belgeyi incelediğinizde zaten hani dönemsel belgeleri ben zaman zaman inceliyorum. Bu kadar resimli ve resim içeren bir belgeyle daha önce karşılaşmamıştım. Hem konuyu anlatıyor hem de o konuya ilişkin o dönemde yapılmış köprüleri, santralleri vesaire resimleyip sergilemişler. Bu açıdan bence güzel, tarihi bir doküman. Döneme ışık tutuyor. Ve tabii ki Cumhuriyet'in ilk 10 yılında yapılan çalışmaları da içerdiği için ayrıca bence dikkate değer.
Peki belgede sence altını çizdiğin, yarın öbür gün sunumda kullanacağın kısımlar neler?
Belge aslında 3-4 temel bayındırlık alanının üzerine oturtulmuş. Demir yollarıyla başlıyor, karayollarıyla devam ediyor, köprülerle devam ediyor. Daha sonra su işleri, posta telgraf işleri birlikte anlatıyor. Ve en sonunda bu kadar biz gelişme sağladık, bir de enerji ihtiyacımız var. Biz enerjiyi nasıl karşılamalıyız, neler yapmışız onunla ilgili, onları içeriyor. En sonunda enerjiyle bitiriyor. Bu açıdan güzel. Özellikle İzmir 1. İktisat Kongresi'nde Mustafa Kemal'in şöyle bir sözü olmuş. Yine belgede geçiyor. Memleketimizi şimendiferlerle, yani demir yollarıyla ve üzerinde otomobiller çalışır sosyallerle şebek haline getirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü garbın ve cihanın vesayeti, yani aracı bunlar oldukça, demir yolları ve şoseler, yani karayolları oldukça, bunlara karşı merkepler ve kanı ile ve tabi yollar üzerinde müsabakaya çıkmanın imkanı yoktur diyor Mustafa Kemal. Aslında yol medeniyettir şuuruyla kalkınma adımları başlıyor. Daha sonra çok detaylı biçimde özellikle demiryolu alanında yapılmış çalışmaları anlatıyor. Ben şunu gördüm. Demiryollarıyla aslında başlıyor ama demiryollarının yapılma amacı genelde şu şekilde lanse edilmiş. Bizim bazı tabii kaynaklarımız var. Örneğin Ergani bölgesinde bakır madenlerimiz var. Zonguldak bölgesinde kömür madenlerimiz var. Bunların bir şekilde sanayi bölgelerine ve şehir merkezlerine taşınması gerekiyor. Aslında ilk böyle planlanan demir yolları vesaire hep bu tabii kaynaklar bölgesine yönelik olmuş. Örneğin 1924 Mart'ında çıkan 448 sayılı bir kanun var. Yapım amacı şu şekilde lanse ediliyor. Ergani bakır madenlerinin ülke kullanımına sunulmak istenmesi nedeniyle bakır hattı olarak da adlandırılan Fevzi Paşa Diyarbakır hattının yapımı. Kanun bununla ilişkin. Ve çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Yani şöyle bir hesap da var aslında. Yalnız kömür ve bakır yollarında dakikada 13, günde 8 bin galeri oluşturuluyor. Yaklaşık 5 bin ile 18 bin arasında işçi çalışıyor. Ve buna ilişkin de 6 bin farklı proje çiziminden bahsediliyor. Yani dönemin şartlarını düşündüğünüzde aslında ciddi bir mühendislik var, ciddi bir çalışma var. Bir an önce demir yollarının çalışır hale getirilmesi yönelik aslında planlamalar, çalışmalar devam ediyor. Örneğin kömür yolundan bahsediyor.
Bence
Biliyorsunuz
şöyle bakalım. Bir bakır yolu ve kömür yolu makalede çok geçiyor, değil mi? Yani hani bir kömür. Ben bakır yolunun Elazığ'dan bir yere gittiğini hissediyorum. Makale okuyunca pek çok yer geçiyor ama kömür yolu belli zaten. Yani Zonguldak.
kömür yolu. Evet, Zonguldak. Zaten Cumhuriyet öncesi dönemden başlıyor biliyorsunuz Zonguldak'ın hikayesi. Kömür yolunun da artık devreye girmesiyle birlikte Zonguldak kömürünün artık bir daha çok kullanıma başladığını görüyoruz zaten. Kömür yolu ile ilgili Ankara-Sivas Demiryolu'nun 72. kilometresi üzerinde bir ırmak istasyonu varmış. Oradan başlayarak Filyos'tan Karadeniz'e kadar giden bir demiryolu ve yaklaşık 397 kilometre. Normal vaziyette bile Haydarpaşa ve Samsun yollarına nispetle Orta Anadolu'nun ve Ankara-Sivas hattı üzerine toplanan büyük Türk sanayinin kömür ihtiyacını hem daha ucuz hem daha çabuk ve emin olarak temin edilmesine vesile olacak bir yol. Bununla ilgili de zaten bir detay daha var. Bence çok kritik bu Filyos'ta giden demiryolu ile ilgili. 1933 yılının Mayıs ayında kabul edilen bir kanunla Filyos ile Ereğli arasındaki demiryolu yapılmasına ve Ereğli Limanı'nın inşasına karar veriliyor. Filyos ile Ereğli arasındaki trenlerin elektrikle işletilmesine karar veriliyor. Aslında bir dönüm noktası olabilir sanayileşme açısından. O dönem trenler kömürle çalışıyordu ve biz artık elektrikle çalıştırmaya karar veriyoruz ve ilk kez bunu da Filyos'la Ereğli arasındaki trenlerde görmeye başlıyoruz.
Çünkü burada 1937 yılında ilk defa üretilecek Türk demiri var. Ben Karabüklü olduğumdan oradan oraya da konuya gireyim. Aslında demir cevherini de bir anlamda taşıyıp kömürü de taşıyıp getirebilecekleri bir yer Karabük bir yerde geçiyor. Köprü olarak geçiyor. Aynı sayfada senin referans verdiğin sayfada üstteki köprü. O bu belge hani övünmek için değil ama referans göstermek açısından barışsağlık.com çalışmalar tarihte var. Yaklaşık 11 sayfa. Peki kömür yolu, bakır yolu.
Daha sonra yollar ve köprülerle devam ediyor. Çok detaya girmeyeceğim. Hani
Tamam.
merak edenler detaylı bir şekilde hangi köprülerin yapıldığını, hangi yolların yapıldığını görebilirler. Daha sonra suyla ilgili işler var ama bu tabii elektrik üretim amaçlı değil. Daha çok sulama ve ıslah amaçlı çalışmalar. Devlet su işleri vesaire henüz devrede değil. Daha çok şehirlerin su ihtiyacının karşılanması, ovaların ıslah edilmesi, bataklıkların kurtulması şeklinde devam ediyor çalışmalar. Ve tabii ki ulaşım, haberleşme ile ilgili çalışmalar var. TTT yani posta, telgraf, telefon işlerine de çok önem verilmiş. Merkez sayıları artırılmış, büyük telsiz istasyonları yapılmış ve biz doğrudan New York, Moskova, Tahran, Budapeşte, Varşova, Bern gibi o dönemin büyük şehirleriyle, ticaret merkezleriyle artık iletişim kurmaya başlamışız. Belge artık sonlara doğru bizim de aslında ilgi alanımız olan enerji bölümüne geliyor ve detaylı bir şekilde anlatmaya başlıyor. Bir dikkat çeken husus aslında o dönem imtiyaz verilen şirketlerin teker teker sayılması.
Bir şey söyleyeceğim
O
bak.
dönem
Burada ilginç birkaç nokta var. Ben hem imtiyaza gelince aslında bunu en sona bırakacaktım ama hani 20 dakikada kapatacağız diye söz verdik birbirimize. Şimdi hızlıca bir şey söyleyeyim. Belge bence Nafia Bakanlığı'nın Bayındırlık Bakanlığı diyelim.
Evet.
Bayındırlık Bakanlığı'nın belgeleriyle yapılmış. Görünen bu. Ve
Evet.
önem sırasına göre senin dediğinde işte demiryolu, demiryolu köprü karayolu galiba değil mi?
Evet,
Demiryolu
öyle
yol
gidiyor.
köprü diye gidiyor. Ardından su işleri geliyor. Sonra posta telgraf. Sonra elektrik, gaz, su, tramvay, rıhtım ve hava nakliyat. Hani biraz bu ve diğerleri gibi içinde elektrik geliyor. Çünkü 1935'te elektrik işleri idaresi daha kurulmadı. DSE çok daha sonra o da kurulmadı. Fakat infografik dediğimiz grafik tarzı var ki bunlar benim bildiğim gazetecilerin yapabileceği şeylerdir. Bunlar büyük ihtimalle bu bakanlıkların grafikleri. Yani bu
Evet,
makalenin bilgi
aslında
kaynağı
ben
bakan.
de ona dikkati çekecektim. Yani ben tarihsel belgelere bakarken aslında o dönemde bu belgeler nasıl yazılmış, hangi araçlar kullanılmış onları çok merak ederim. Burada grafikler aslında bence dönem için fazla ileride. Yani böyle grafiğe bakıyorsunuz, yani lejant ya da o şeklin, yani grafiğin şekli böyle tasarımla yapılmış, yani böyle bir özel oluşturulmuş, yani böyle rastgele şekiller değil. Örneğin elektrikle ilgili verilerde elektrik direği kullanılmış ya da köprüler, yani tramvaylarla ilgili direkt tramvay resimleri kullanılmış. Buna da çok özen gösterilmiş. Bu çerçeveden de aslında çok güzel bir doküman. Ve resim açısından ilk başta da bahsetmiştim. Çok zengin bir belge. Hani çok uğraşılmış belli. Ve ciddi destek de görmüş, öyle anlaşılıyor.
Peki elektrik tarafına geliyorsun galiba şimdi.
Elektrik tarafına imtiyazlardan bahsetmiştim.
Dur bir dakika
Osmanlı
dur.
döneminde 12.
Tam imtiyazı okumadan önce gelelim.
Evet.
Özelleştirme yok. Serbestleşme yok. İmtiyazlar deniyor ve imtiyaz denirken İstanbul için imtiyaz denmiyor. Bir gazla. Dikkat ettim bilmiyorum. Ben, yok çok ince bir ayrıntı ama şundan dolayı söyleyeceğim. İmtiyazlı şirketlerden galiba bir tanesi de Kayseri değil mi?
Kayseri listeme bakıyorum. Var, evet.
Evet.
Kayseri Elektrik var.
Kayseri Elektrik var ve Şadi Bey bunun hikayesini anlatması gerekir aslında. Bunu söylemek lazım. İmtiyazlı şirketler devletin değil.
Evet.
İmtiyaz verilmiş kişilerin şirketleri. Yani bir devlet, liberal sistem, serbest sistem tartışması yok. Ama şu tartışma var. Yerli sermaye, yabancı sermaye tartışması var.
Evet, belgeden de bahsediyor.
Belgenin bir yerinde hatta yabancı sermayene daha çok yerli sermaye ile iş yapıldığının övüldüğü bir kısım da var. Yani.
Evet. Biz yerli sermayeyi arttırdık ve denetimi de arttırdık. Artık bu şirketler daha faal hale geldi şeklinde bir bilgi de var dokümanda.
Ardından da imtiyazlı şirketler var. Yani bunlar devlet şirketi değil. Bunlar bir şekilde imtiyazlı şirketler. Ve sen herhalde bunların isimlerini söyleyecektin şimdi.
Kısaca
Bir kısaca.
Ankara'da Ödemiş Belediyesi, Samsun Belediyesi Elektrik, Trabzon, Adana, Konya, Kayseri, Malatya, Antalya, Denizli, Sivas Elektrik. Bunlar elektrik şirketlerinin ilave su ile ilgili işte Ödemiş Belediyesi Su, Samsun Belediyesi Su, Ankara Belediyesi Otobüs.
Su şirketleri de mi imtiyazlıymış? Aman Allah'ım.
Evet.
Olamaz çünkü.
Evet.
Yani evet.
Ankara Belediyesi Otobüs. Yani bizim aslında Ego olarak bildiğimiz geçmiş Ego'nun geçmişi aslında.
Evet.
Bir de hava şirketlerine de imtiyaz verilmiş. İki tane Akros Poresso Seyir Sefer Hava Şirketi ve Beynelminel Seyir Sefer Hava Şirketi. Bunlar da
Tayyare
bence dikkat
şirketleri.
et değer. Evet, tayyar şirketleri, yük ve yolcu taşıma amacıyla kullanılan. Ve belgede bahsediyor. O dönem haftada kaç sefer Paris'e de pardon, yılda bir 49 kere galiba Paris'e sefer düzenlendiğinden bahsediliyor. Güzel o dönem için ulaştırma anlamında güzel faaliyetler. Bununla birlikte belediyeler, huzurlu şirketler ve gerçek kişiler tarafından da elektrik istihsalinin yani elektrik üretiminin yapıldığından da bahsediliyor. Sadece illerde değil yani şu an ilçe olan yerlerde de biz aslında elektrik üretiminin yapıldığını görüyoruz. Bunlar tabii küçük küçük üretimler. Edirne, Gaziantep, Balıkesir, Bandırma, Afyon, Tekirdağ, Ayvalık, Edremit, Tire diye birçok aslında ilçede de elektrik üretimi yapıldığını görüyoruz.
Aslında burada merkezi bir bakış açısı yok. Yani bir merkez, evet. Çünkü daha tek 1950'lerde belki sanırım eğer böyle devam edersek 4 veya 5. programda TEK'in kuruluşuyla ilgili kısmı konuşunca o zaman göreceğiz. Merkezi bir sistem yok. İşte biri geliyor, ben orada elektrik üreteceğim diyor. Buna bir imtiyaz veriliyor buraya.
Evet. Sanki aslında bugünün karşılaştırması aslında lisans veriliyor. Öyle söyleyebiliriz.
Evet.
Şimdi kurulgüçten bahsetmiş. Tabii kurulgücü beygir olarak bahsediyor. O güzel bir anekdot. 35.12 beygirden 1923 yılında 1933'te 132.42 beygire çıkmış kurulgüç. Ben mevcut TEİAŞ'ın istatistiklerinden kontrol ettim. Resmi şu an yayınlanmış istatistiklerden, TEİAŞ web sitesinden. 1923'te 32.8 megawatt, 1933'te 107.8 megawatt olarak yayınlanmış.
1933'te kaçtı?
107.8 megawatt. Hı. Aslında çevirince yaklaşık o değere tekabül ediyor. 1.04'e böleceğiz galiba. Yani 860 beygir bir kilowatt yapıyor. Yanlış
30 megawattlardan 107 megawattlara gelmiş 10 yıl içerisinde.
Evet. 1932 yılında mevcut kurulu gücün %83'ünü kömür, %12'sini mazot, %3.6'sını su, %0.8'ini odun kömürü oluşturuyormuş. Hı. Kömür önemli o dönemde. Hı. Sadece Osmanlı döneminde İstanbul'da elektrik tesisatının düzgün işlediğinden bahsetmiş. İzmir ve Tarsus'ta da bir miktar elektrik tüketiminin olduğundan bahsetmiş. Bununla birlikte elektrifikasyonun artmasıyla artık diğer şehirlerde de elektrik tüketiminin olduğunu görüyoruz. Burada tüketim verilerini de vermiş. Ben daha önce karşılaşmamıştım bu döneme ilişkin tüketim verileriyle. 1928'de 68.6 milyon kilowatt saat, 1932'de bu tüketim 110.4 milyon kilowatt saate çıkmış. Ben nüfus verilerine baktım ki o dönem yaklaşık 15 milyonmuş ülke nüfusu. Kişi başı elektrik tüketimi yaklaşık yılda 7 kilowatt saate denk geliyor. Yani tabii ki dönemi şartlarıyla vesaire karşılaştırmak gerekiyor ama ben güncel rakamları vereyim ki aslında ne kadar...
Aslında bugün Türkiye'de bir kişinin bir günlük tüketimine denk, yıllık tüketimi.
Evet, yani şu anda biz ülke olarak kişi başına yılda yaklaşık 3600-3700 kWh tüketiyoruz her birimiz ortalama olarak. Ve bugün ülkede saatlik olarak şu mevsimde yaklaşık 50 milyon kWh'lik elektrik tüketimi var. Yani biz her saatte o dönemin yıllık elektrik tüketimini aslında tüketmiş oluyoruz neredeyse. Ülkenin hani o dönemden bugüne kadarki gelişimini de aslında bu çerçevede süzebiliriz. Ayrıca detaylı olarak sokak aydınlatması, ev işleri, sanayide ve tramvayda kullanılan elektrik tüketimlerine de yer vermiş grafiklerle birlikte. Az önce bahsettiğimiz o güzel grafiklerle birlikte. Ve abone sayısından bahsetmiş. Abone sayısı 1932-33'te 115.868'miş. Hı hı. 1923'te de 61.479'muş. Bu arada yaklaşık 2 katına çıkmış o dönemde abone sayısı. Bugünün bir anekdot olarak söyleyeyim. Yaklaşık 48.5 milyon şu an elektrik abonesi var ülkede.
Evet. Aslında burada çok ilginç şeyler. Ben bunu söyleyecek misin bilmiyorum. Elektrik tarifeleri de var. Hem de evet, illere, ilçelere özel. Tamam, oraya
evet,
gelelim.
Evet, evet. Çok güzel bir şekilde tarifeleri de vermiş. Ben 3 farklı şehrin tarifesini burada baz aldım. 1932'de dizelle işleyen Ankara'da 28.75 kuruşmuş. Suyla işleyen Trabzon'da 20 kuruşmuş. Gaziciğen, sanırım hava gazı bu. Hava gazıyla işleyen Gaziantep'te yaklaşık 25 kuruşmuş. Şimdi bu 25 kuruş, 20 kuruş ne anlam ifade ediyor diye ben biraz düşündüm ve klasik olarak o dönemin altın fiyatlarına gittim. 1932 yılında altın 9.27 kuruşmuş 1 gram altın. Yani 1 gram altın ile Ankara'da 32 kilowatt saat, Trabzon'da 46 kilowatt saat, Gaziantep'te 37 kilowatt saatlik enerji alabiliyormuşuz.
Ya da ben de dolar kuruna enerji baktım. O da 2.12 TL'ymiş. Yani o zamanki dolar sent olarak 10 küsür dolar sent. Ama bugünkü dolara çıkardığımızda muhtemelen 30 dolar sent civarına falan denk gelebilir.
Evet.
Çünkü 33'ten bugüne gerçek fiyata çekince bir şey olacaktır.
Aslında enerjinin bugünkü fiyatlarla baktığınızda pahalı olduğunu görüyoruz. Şundan dolayı söylüyorum. Bugün konutlarda elektrik tarifesi kilowatt saat başına yaklaşık 150 kuruş, yani 1,5 lira. 1 gram altında yaklaşık 1700 lira. Bugün biz 1 gram altında yaklaşık 1138 kilowatt saatlik elektrik enerjisi alabiliyoruz. Yani 32 kilowatt saatten 1138 kilowatt saate artan, daha doğrusu ucuzlayan bir elektrik enerjisi var. Tabii ki kaynak çeşitliliği, birçok şey artık onun önünde etken.
Evet, burada...
Bir dikkatimi çeken daha husus var, onu da söyleyeyim. Şirketler sanayide ve sokak aydınlatmasında kullanılan elektrik enerjisini daha ucuza veriyormuş. Bazı şirketlerde evler için hususi tarifeler yapabiliyormuş. Aslında abone bazlı tarife o dönemde uygulanmaya başlamış.
Evet, burada zaten abone grupları daha farklı. Tramvay, aydınlatma, evet, ve bir de
sanayi ve ev işleri.
Aynen öyle geçiyor. Tabii detayını burada vermiyor ama elektriğe ulaşmak için sayaç da kiralamak gerekiyor. Sayacın, evet, bulunması da gerekiyor. Fakat 33'te var mı sayaç tam bilmiyorum ama 50'lerde var böyle bir sorun. Makalelerden görmüştük. Ne öğrendin bu belgede?
Bu belgede
dinleyenler ne öğrensinler? Bak, ben sana başka bir yerden gelip sen düşünürken. Ben ne öğrendim? Yıllardır duyduğumuz bir komplo teorisi vardı. Aslında Ankara İstanbul yolu Beypazarı'ndan geçecekmiş. Bolu vekilleri bastırdığı için Bolu'dan geçecekmiş diye. Burada ilk defa, ben tarihi belgelerde ilk defa bunun gerçek olduğunu, gerçekten bir Beypazarı'ndan yol ve 130 kilometre daha, evet, kısa bir yol olduğunu öğrendim. Ben önden hani senin oyununu bozmadan başka bir noktadan bir tüyo vermiş olayım. Sen ne öğrendin ilginç olarak?
Aslında ilk öğrendiğim şey, Cumhuriyet'in ilk yıllarında elektrik ya da enerjiden ziyade ilk önce ulaşıma daha çok önem verilmiş. Bu sıralamadan onu anlıyoruz. İlk başta demir yolu ve yol yapımına önem verilmiş. Yol medeniyettir ilkesiyle hareket edilmiş. Biz yolları halledelim. Daha sonra ulaştıktan sonra ulaşamadığımız yerlere aslında diğer unsurlara da sıra geleceğini düşünmüşler. İlk öğrendiğim şey bu oldu. Tabii ki bunu hani daha önce de biliyordum ama bunu daha çok görmüş oldum. Altyapı yatırımlarında elektrikleşme tabii ki önemliydi ama merkezi bir idare yoktu. Bunu her şehirde ya da her ilçede, farklı ilçelerde şirketlerin olmasıyla daha net bir şekilde aslında görmüş olduk.
Peki sana bir şey söyleyeyim. Tarife nasıl yapılıyordu biliyor musun? Hani her, bak şimdi merkezi idare yok ama her ilçenin kendi tarifesi var ya. Bu da çok ilginç bir konu. Mesela EPDK yok ama her ilçenin tarifesi var. Bu nasıl yaptıklarını söyleyeyim mi sana? Ben başka bir belgede karşılaştım. Galiba 1950 yılına ait bir tarife yönetmeliği var. Orada her belediye bir form dolduruyor. O formun üzerinde ona göre hesaplıyorlar. Ne kadar elektrik aldın, ne kadar yakıt harcadın, ne kadar harcama yaptın, bölüyorsun, veriyorsun. Tamam, bunu öğrendik. Merkezi olmadığını.
Evet, merkezi olmadığını. Tabii karmaşanın artması, kontrolün zayıflaması ve işte tekin kuruluşuna kadar giden yol aslında başlangıç için. Her ne kadar sanayileşme bir miktar daha da elektrik kullanımı düşük, onu görüyoruz zaten. O dönemde bazı gelişmiş ülkelerin kişi başı elektrik üretimlerinin çok daha yüksek olduğunu hatırlıyorum. Bununla ilgili bir belgede karşılaşmıştım. Buraya gelmeden önce de baktım aslında. Belki bir sonrakinde tekrar bulabilirsem o rakamları da zikrederim. Bazı ülkelerin bugünkü seviyemizden bile aslında daha çok enerji tüketimine sahip olduğunu görüyoruz o dönemde. Tabii yeni kurulmuş bir ülke, yolun başında bir ülke. Bu kadar düşük olması da aslında beklediğimiz bir durumdu. Bunu hani bahsetmiştim. O dönem için Cumhuriyet'in 10. yılına gelene kadar ki süreçte olan yapılanları anlatması açısından çok güzel bir belge. O yüzden ben tüm dinleyicilere o belgeyi açıp tek tek resimlerle birlikte okumalarını tavsiye ediyorum.
Gerçekten imtiyazlı şirketler ayrımının yapılması ve imtiyazlı şirketlerin de bir kalkınma aracı olarak görünmesi bence güzel. Zaten menafi umumiye dair diye başlayan o Osmanlı döneminden gelen bir kanun var ayrı ama ben bu belgede mesela su şirketleri, imtiyazlı su şirketleri var. Çok ilginç. Yani imtiyazlı su şirketleri olması gene ilginç. Gaz şirketlerini biliyorduk. Gaz şirketlerinde imtiyazlı iki şirket var diyor bugün imtiyazlı. Biri Ankara, diğeri İzmir diyor.
İzmir.
Bir Ankara. Ama İstanbul var. İstanbul'da hava gazı var. Dolmabahçe gazhanesi var. Hani bildiğimiz konular bunlar. Anladığımız kadarıyla o devlette. O yüzden imtiyazlı şirket olarak değerlendirilmiyor. Benim tahminimce. Ve burada da en ilginç noktalardan belki bir tanesi daha tarifeler. Bölgesel tarifeler var. Ve bölgesel tarifeler aslında olması gerektiği gibi daha çok su kullanılınki daha ucuz. Daha çok diğer yakıtları kullanılınki daha pahalı. Bu da aslında işlerin biraz daha o zaman maliyet esaslı yürüdüğüne, bölgesel maliyet esaslı yürüdüğünü gösteriyor. Daha mı iyi bilmiyoruz. Ya ben de bilmiyorum şu anda. Eklemek istediğim şey var mı?
Şimdilik yok.
Evet, aynı sayfadaki diğer belgelerden adım adım devam edeceğimiz için eğer enerji tarihi konusunda elinizde belgeler varsa tartışmak üzere bizle paylaşabilirsiniz. Tabii tartışmanın sonucunu beğenip beğenmemeniz sizin sorunuz diyelim. Özgür çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim Barış Hocam.
Var mı eklemek istediğim bir şey?
Yok, diğer yayınlarda inşallah görüşmek üzere.
Görüşmek üzere Özgür Hocam, kendine iyi bak.
Sağ olun.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.